BOA Türkçe'nin hazırladığı Deprem Özel Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. BOA Türkçe muhabirlerinin deprem bölgesinden sizlerle her gün izlenimlerini paylaşacağız. Depremin 10. gününde arama kurtarma ekiplerinden enkaz altında hayatta kalanların kurtarıldığı haberleri geliyor. Son paylaşılan verilere göre 35.418 kişi hayatını kaybetti. 105.505 kişi yaralandı. Yaralıların 13.208'i halen tedavi altında. VOA Türkçe muhabirleri 10 şehri etkileyen yaklaşık 20 bin binayı enkaza çeviren depremin yıkımını ilk saatlerden itibaren sahada izledi. Onlardan biri Mahmut Bozarslan, Diyarbakır ve çevre kentlerde yaşananlara tanıklık eden ve de etmeye devam eden Mahmut Bozarslan'ın izlenimlerine kulak veriyoruz.
Evin sallanması devam ederken ben baktım, kendim iyi değilim. Önce kendimi sakinleştirdim. Erkenden, daha yardım ekipleri ulaşmadan ben oraya ulaştım. Tabii ortada bir panik, bir kaos ortamı var. Herkes bir yerlere bağırıyor, çağırıyor, telefon ediyor. O kaos ortamını yani kelimelerle anlatmak çok zor. En sık duyduğumuz şuydu, işte telefonu çalıyor, cevap vermiyor, cevap verdi. Aklıma şu geldi, böyle bir enkaza baktım, bir de kendime baktım, yardım mı edeyim mi, gazetecilik mi yapayım diye böyle bir ikilem yaşadım. Sonra yani orada hiç kimse olmasa, ben olsam ya da benim yardımıma ihtiyaç olsa, hiç düşünmeden yapardım. Sonra aklıma şu geldi, benim gazetecilik yapmam buradaki insanlara çok daha fazla bir fayda sağlar. En azından seslerini duyururum. Orada bulunanların hemen hemen yarısından fazlası cep telefonu ellerinde ya canlı yayın yapıyorlardı ya da video çekiyorlardı. Bütün bunlar olurken, bütün bunlar yaşanırken ben aklıma ailem geldi. Eşim Diyarbakır'da değildi, İstanbul'daydı o sırada. Annem, kardeşlerim aklıma geldi. Tabii dışarıya gelirken onları aradım. Yani evden çıkıp galeriye gelene kadar hepsini aradım. En azından iyi olduklarını öğrendim. Sonrasında karışmadım, sonra aramadım. Sonra biraz daha sakinleşince onlar aklıma geldi. Ne yaptıklarını merak ettim. Aradım, hepsi tabii korku, panik içinde. Kendilerini dışarı atmışlar, dışarıdalar. Ne yapabilirim diye düşünürken kardeşimi çağırdım. Enkazın yakınlarında evin anahtarını verdim. Gidin bizde kalın dedim. Bizim ev daha güvenli. Uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı bir anda orada karşımda gördüm. Tabii kötü bir şey olduğunu hemen anladım. Üniversiteden bir arkadaşımdı. Herhalde bir 15-20 yıl olmuştu görüşmeyeli. Ya işte benim de kız kardeşim, eniştem, yeğenlerim enkaz altında bu binada oturuyorlardı. Onları bekliyoruz diye söyledi. Tabii sonradan öğrendik, hepsi maalesef hayatlarını kaybetmiş. Şöyle bir iddia dolaşıyordu. İşte önceliği bankanın kasasına veriyorlar. Bankanın kasasını çıkartmaya çalışıyorlar. O nedenle insanlardan vazgeçmişler gibi ya da insanların çıkarılmasına öncelik göstermiyorlar gibi bir iddia ortaya atıldı. Adıyamanların bu konuda da çok tepkisi vardı. Neden biz unutulduk? Neden iki gün boyunca hiçbir haber bülteni bizden bahsetmedi? Kimse Adıyaman'da ne olup bittiğini gündeme getirmedi gibi konuları sık sık dile getirdiler. Adıyaman girişinde onlarca tır, yardım dolu tır bekletiliyordu. Neden bekletildiğini biz de bir anlam veremedik. Sorduğumuzda da kimse akla yatkın, makul bir yanıt veremedi. Irak Kürt bölgesinden gelen 200'e yakın iş makinesi de günlerce orada bekletildi. Günlerce bekletildi. Burada bu da çok tepki çektim. Şimdi insanlar Adıyaman'da her yerde felik felik iş makinesi arıyor. Enkaz kaldırmaya çalışıyor. Yani insanların, benim tanık olduğum bir kısmı artık şeyden geçti, yani umudunu kesti. Canlı çıkmasından bari bir cenazemiz olsun, mezarına gidip dua edelim, ağlayalım şeklinde tepkilerini dile getiriyorlar. Ama cenazelerin çıkarılması için de iş makinalarına ihtiyaç var. Bu tabii insanları öfkelendiriyor, insanları sinirlendiriyor. İnsanlar da kimi bulurlarsa öfkelerini onlara yöneltiyorlar. Bize de yönelttiler. Biz de bir kez saldırıya uğradık. Birkaç kez sözle taciz edildik. Bir şey diyemiyoruz. Çünkü insanlar tepkilerinde haklılar. Öfkelerinde haklılar. Deprem psikolojisi, onları anlayabiliyorum. Hak da veriyorum. Ama hani elden de bir şey gelmiyor. Ben Adıyaman'a girdikten sonra bir arkadaşım var orada, gazeteci arkadaşım Ferit Binzat, onu aradım. Ailesinden de 20'ye yakın kişi kaybetmiş. Depremde onu aradım, bir başsağlığı dilemek hem de Hani yapabilecek bir şey var mı? Onu sormak için aradım. Tabii çok kötüydü, psikolojisi çok kötü. Bana Adıyaman diye bir şehir kalmadığını söyledi. Adıyaman kalmamış. Adıyaman bitti dedi. Anlam verdim tabii. Hani bu tepkisini anlam verdim. Bu ruh halini anlam verdim. Sonra şöyle düşündüm. Acaba dedim, yani depremin psikolojisiyle biraz büyüttüm gözünde kaybı diye. Kendi kendime düşündüm. Ertesi gün gittim, bayağı kötü durumda. Arkadaşımın söylediğinin az olduğunu fark ettim. Yani çok az söylemiş. Neden derseniz, o kadar gün 3 ya da 4 gün Adıyaman'da kaldım. Ve Adıyaman'da, yani diyebilirim, binaların %90'ı kullanılamaz halde. Mesela bir binanın önünden geçiyoruz. Ön tarafına bakıyorsunuz, diyorsun ki bu bina tamam. Bunda bir şey yok. Ama bir yan tarafa geçiyorsunuz, yan taraf olduğu gibi çatlak. Adıyaman'daki herkesin, ama istisnasız herkesin ortak şikayeti geç müdahale. Eksik malzeme, neden geç müdahale edildi, neden yeterli müdahale yapılmadı. Biz oradayken daha hiç girilmemiş yerler vardı. Yani depremin üzerinden 3 gün 4 gün geçmiş, hiç girilmemiş yerler vardı. Hiç müdahale edilmemiş yerler vardı. Müdahalelerde profesyonel ekipler yoktu. Sadece ilk gün ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen profesyonel bir kurtarma ekibini gördüm. Orada Kıbrıslı öğrenciler de enkaz altındaydı. Gelen ekiplerin yeterli malzemesi yoktu. Ya da işte dinleme yapıyor ekip, altta canlı sesi geliyor, o bırakıp gidiyor. Başka bir ekibi bekliyor, müdahale etmiyor. Bu da sıkça dile getirilen bir konuydu. Mesela yardımlar konusunda, yardımlar az mı çok mu, bu konuyu kimse gündeme getirmedi. Çünkü herkesin öncelikli gündemi, müdahaleydi. Çıkarılan cenazeler hastaneye götürüyordu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oraya da girdik. Tabii kameralarla değil, cep telefonlarıyla girdik. Çünkü kamerayla ilgisek muhtemelen müsaade etmeyeceklerdi. Morga girdiğimde böyle her tarafta cesetler, ceset torbalarının içinde cesetler. Sonra başka bir koridora indim, orası da. Bütün koridor ceset dolu. Yaralılarla konuşmak istedik. Mesela bir baba vardı, onunla konuşmak istedik. Ama kızı çok böyle aşırı bir tepki gösterdi. Baba ısrarla konuşmak istiyor, kızı da ısrarla engellemek istiyor. Sonra kızı dedi ki, ben işte polis olacağım. Babam şimdi yanlış bir şey söylerse benim memuriyet hayatımı yakarsınız. Adıyaman'da bir noktada gazetecilik mi, insanlık mı ikilemine yine düştüm. Ama bu sefer gazeteciliği bir kenara bırakıp insanlık tarafını daha öne çıkardım. Bir enkazda 3 genç vardı. 17 ile 22 yaşları arasında 3 genç vardı. Onları arıyorlardı. Hatta ses almışlardı enkazdan. Canlı belirtileri vardı. Ama kurtarma ekipleri bir yere kadar girebiliyorlar. Onun ötesine giremiyorlar. Giremedikleri bir iki nokta var. O noktalara ulaşamıyorlar. Göremiyorlar arkasında ne olduğunu. Böyle bir anda heyecanla kamera aramaya başladılar. Kamera var mı? Kamera var mı? Küçük kamera, parmak kamera falan. Dedim yani bizde parmak kamera olmaz. Ama bizim kamera işinizi görüyorsa buyurun alın. Sonra bir kurtarma görevlisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de galiba, yanlış hatırlamıyorsam, geldi. Yasinki de işe yarar, verir misiniz? Tabii dedim, buyurun. Ayarladım, monopoda taktım, kamerayla enkazın içine baktılar. Ondan sonra kendilerince not aldılar. Sonra da kamerayı geri iade ettiler bana. Hatta bir kurtarma görevlisi, kameraya zarar gelmesin diye çok sağa sola oynatmadım dedi. Ben de dedim ya çocuğu kurtarın da varsın kamera zarar görsün, bir şey olmaz dedim. Ama maalesef o 3 çocuğu da kurtaramadılar. Ertesi gün cansız bedenleri çıkarıldı.
VOA Türkçe'den Mahmut Bozarslan depremin vurduğu Diyarbakır ve çevresinden izlenimlerini aktardı. Washington'dan yayın yapan VOA Türkçe'nin Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan depremle ilgili ve diğer tüm haberlerine web sayfamız voatürkçe.com'dan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda da Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve Telegram'da tüm gelişmeleri, muhabirlerimizin olay yerinden haberleri ve uzman söyleşileriyle aktarmayı sürdürüyoruz.